It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lobum'dan herkese merhabalar.
Merhabalar.
Merhabalar.
Nasılsınız arkadaşlar?
Çok iyiyiz.
Teşekkür ederiz.
Çok nasıl diyeyim? Kurumsalız bugün.
Evet.
Bugün çok kurumsalız. Keyifliyiz, çok güzeliz. Ben hazırım.
Evet. Üzerinden de görüldüğü gibi Okanır'ın giymiş olduğu t-shirt'ten de görüldüğü gibi. Bugün Marvel'i konuşacağız. Marvel değil. Önce dalga
Marvel
geçiyordum. Bugün Marvel'ı konuşacağız. Yine güzel, hareketli bir yayın bizleri bekliyor. O zaman gençler, geçen hafta DC'nin yapımlarını konuşmuştuk biliyorsunuz. Bugün bu haftaki yayına da, bu yayına da Marvel'a bir atıfta bulunduk. Marvel'ı konuşalım dedik. Bir Marvel'ı konuşalım. Belki sonuna doğru da bir karşılaştırma yaparız işte. DC mi büyük, Marvel mı büyük?
Vesaire. Karşılaştırmayı bir sonraki programda yaparız. Evet, onu öyle konuşmuştuk tamam. Ya. Yani oraya kalır çünkü konu uzun. Bir sinema evreni kurumsal olarak nasıl yönetilir? Onlara falan gireceğiz çünkü bu şeyde. Yani bir Kevin Feige falan konuşulacak yani.
O ve zaman?
Ona yakın film var bugün.
Yani o zaman topu sana atıyorum Özbek ve start veriyoruz yayınımıza. Buyurunuz efendim, söz sizde.
Tamamdır. Şimdi Marvel aslında bir çizgi roman şirketi ve Detektif Comics şirketinin içinden çıkmış çizerlerin kurduğu bir şirket. Bu konuda Okanır'cığım nasıl bir izlenim yapıyorlar, nasıl bir gelişim gösteriyor şirket? Hani nasıl kahramanları buluyorlar? O konuda biraz bilgi verir misin?
Abi şöyle kısaca tabii hani filmlerden bahsedecekken yine geçen hafta yaptığımız gibi çizgi roman ve onun tarihinden bahsetmeden geçmek olmaz. Şöyle demek gerekirse bizim bu Martin Goodman tarafından kuruluyor. Ama tabii ilk baştaki adı Marvel değil. Timely Comics'le başlıyor çizgi roman hayatında bu dergi ve daha sonrasında Atlas Comics olarak değişiyor ve en son Marvel Comics ismini alıyor. 39-40 yılında kurulan bu şirket ilk çizgi roman şeyi Nomar diye Atlantis'ten çıkan bir anti-human mı? Anti kahraman sayabileceğimiz insandan nefret eden bir kahramanla başlıyor ilk çizgi roman hayatlarına.
Ki o da balla bölüyorum Aquaman'in çakmasıdır aslında. O kahraman.
Nomar diye bir kahramanla, karakterle çıkıyorlar. Bir de aynı zamanda Human Torch diye bir karakterimiz var bu ilk başta çıkan komiks kitaplarının arasında ve bu ikisi birbiriyle çatışan karakterler. Fakat Human Torch bu arada hani Türkçe'ye çevirirsek insan meşalesi gibi bir şey oluyor yani ama hani Alev Adam diye sineye çekebiliriz bunu daha böyle şey yapmak istersek, havalı bir isim koymak istersek. Bu iki karakter abi 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle tabii ki de birbirleriyle çatışmalarını bırakıp Nazilere karşı savaşmaya başlıyorlar falan derken ve bizim hepimizin çok sevdiği ve bildiği Kaptan Amerika karakteri figürü ortaya çıkıyor. Bundan sonra çizgi romanı çıkıyor. Bu çizgi roman 3 kişi tarafından yazılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam birisi Jack Kirby olması lazım. Birisi Stan Lee olması lazım. Ve üçüncünün adını şu an hatırlayamıyorum. Üzgünüm ama 3 kişi yazıyor. Stan Lee burada sadece şeylerle hani bu ofis boyu gibi sadece boşlukları dolduruyor. Cümleleri yazmak için de görevli bir göreve sahip. Stan Lee'nin popüler olması bundan sonrasında çıkarttığı neydi? Destroyer isimli bir çizgi romanla başlıyor aslında Stan Lee'nin popüler yükselen ivmesi. Abi Marvel kendi şeyine nasıl bir yol çiziyor diye konuşacak olursak, nasıl popüler oluyor diye konuşacak olursak, Marvel'da şöyle bir olay var. Kahramanlarımız her zaman insansı şeylerle ve yani senin benim sokakta karşılaşabileceğimiz, gündelik hayatımız içerisinde karşılaşabileceğimiz zorluklarla ilerliyor. Bu çizgi üzerinden gittiği için hem okuyucu kitlesinin yaş sınırını yukarıya çekmiş oldular. Ve böylece daha fazla kitleye ulaştıkları için de daha fazla kişiye hitap edebildiler. Daha fazla kişiye nüfus edebildiler. Böylece süper kahramanlık boyutunda bir kavram kazandırdılar. Tabii bu söylediğim bir yaşanan bir şey değil. 50'lerle birlikte başlayıp artık en son 70'lere geldiğimizde de belli bir hükme, bir koltuğa sahip oluyorlar. Yani çizgi roman şeyinde DC'yi bırakacak noktaya gelmiş oluyorlar. Stan Lee'nin buradaki yatsınamaz bir büyüklüğü, bir şeyi var. Koyduğu faktör var ortaya. Hedef var ve zaten Marvel'ın en uzun süre editörlüğünü yapan kişi de Stan Lee. Yanlış hatırlamıyorsam yani 52'lerde mi ne oturuyor bir şey, pardon 45'lerde editörlük koltuğunda oturuyor, 72'de bırakıyor. Hani
maşallah.
Ver yansın, ver yansın. Tabii tabii, maşallahı var ve bu süre içerisinde tabii çıkarttığı Spider-Man ya da işte diğer aklıma şu an gelmiyor, Hulk, Iron Man, kazandırdığı diğer çizgi romanlar tek başına olsun veya işte işbirlikçileriyle birlikte, diğer çizerlerle birlikte yapmış olduğu, yaratmış oldukları karakterler olsun. Mühim, güzel etkiler bırakan çizgi romanlara dönüşüyor zaman içerisinde. Stan Lee de bir süre sonrasında 80 civarı, işte 80, 75 mi 80'ler mi o tarihlerde artık Marvel'ın TV serileri ve televizyondaki çıkacak film, bu tarz şeylerle ilgilenmek için Kaliforniya'ya yerleşiyor. Orada artık bu film sektöründe çizgi roman şeyinden bir yana onların insanlara yansıyacak yüzüne, televizyondaki yüzüne yoğunlaşıyor. Onlarla ilgileniyor. Vallahi benim şu anda ekleyeceğim ekstra bir şey, bir Jack Kirby var. Bu Jack Kirby'le
Jack Kirby çoğu bugün bildiğimiz çoğu şeyin kahramanı, ikisi yaratıyor zaten. Stan Lee ve Jack Kirby yaratıyor. İkisi yaratıyorlar.
Evet abi, ikisi yaratıyorlar, sağ ol düzeltme için. Jack Kirby bir süre sonra artık Stan Lee'nin gölgesinde çok fazla kalmak istemediğinden dolayı DC'ye geçiyor. DC'de de güzel şeyler yapıyor olmasına rağmen ama Stan Lee'nin gölgesinden tabii ki de çok fazla çıkamıyor maalesef. Stan Lee daha büyük bir yere ve hayran...
Popülariteye sahip Stan Lee, bir de şey bir adam, hani kameraların karşısında böyle popülerlik, yani popülaritesi de var. Müzikliği de var. Yani Marvel filmlerinin vefat edene kadar her filminde ama güvenlikçi, ama temizlikçi, ama berber olarak, yani kişi olarak, ama işte İkinci Dünya Savaşı gazisi olarak hep filmlerde yer bulmuş bir adam. Bu da güzel bir şey sağlamış ama hani Stan Lee tek başına mı çiziyor? Hayır. Ve Jack Kirby her zaman yanında. Sağ kolu gibi yani. Hani o adamın da hakkını yememek lazım.
Aynen öyle ama çok da ismi geçmiyor maalesef. Abi Stan Lee'yle ilgili söylemek istediğim şöyle bir detay da var. Mesela Amerikan Sağlık Enstitüsü Stan Lee'ye gelip diyor ki ya biz uyuşturucuya karşı savaşla ilgili böyle böyle bir şeyler yani yapmak istiyoruz. Senden çizgi romanda buna yer verebilir misin diyor. Stan Lee de Spider-Man'in 3 fasikülünde buna yer veriyor. Ama bir denetleme kurulu var ya, hani adı ne?
Comics ATF olması lazım. Ha, Comics mi? Tamam.
Comics Code Community galiba ya da öyle bir şey. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim şu anda. Adamlar diyor ki eğer böyle bir şey yaparsan biz buna şey vermeyeceğiz. Prosedürümüz gereği hani şeyi vermeyeceğiz. Ama Stan Lee de diyor ki hayır, ben yapacağım bunu. Engelleyemezsiniz. Yapıyor. Bu sefer o adamlar geri adım atmak zorunda kalıyor. Çok büyük bir hayran kitlesine ulaştığı için ve hayran kitlesine arttığı için. Adamlar kendi işleyişinden, politikalarından biraz ödün vererek ona o damgayı veriyorlar ve o da aynı şekilde comic books arasına dahil ediliyor, kabul ediliyor. Ve Stan Lee Reis de 2018 yılında vefat ediyor.
Allah rahmet eylesin.
Huzur içinde yatsın.
Allah mekanında cennet etsin. Ya şu anda Marvel, ya Marvel'a para kazandıran adam, yapımcı olarak Kevin Feige ise değilse, kahramanlar konusunda işte George Lucas nasıl Star Wars'un arkasındaki beyinse, Stan Lee de aslında kahramanlar arkasındaki beyindi. Hangi kahraman neyi yapar, neyi yapmaz şeklinde. Thor tırnak içinde. Thor normalde böyle bir karakter değil, çok müzik bir karakter. O da Chris Hemsworth sayesinde. Ama şimdi normalde 1944 yılında başlayan bir Marvel'ın sinema geçmişi var. Yani bunu animasyonda diyebilirsin, efendime söyleyeyim buna çizgi film de diyebilirsin, buna film de diyebilirsin. Kaptan Amerika ile başlıyor, Howard the Duck ile devam ediyor. İşte Kaptan Amerika'lar, Fantastic Four'lar, Blade, ki elektro müzik gene Blade'in, hani The Day Walker'la devam eden seri, X-Men'ler, Toy Maguire'ın Spider-Man'leri, Ben Affleck'in Daredevil'ları, işte Punisher'lar, ki ilk Punisher filmini ben çok severim, Blade Trinity'ler, Spider-Man 2'ler, canlar cunlar derken 2008 yılına geliyoruz. 2008 yılı bizim için neden önemli? 2008 yılı aslında Marvel sinematik evreninin başladığı yıl kabul ediliyor. Başa Kevin Feige geçiyor. Diyor ki ben bunları toplarım baba. Biz bunlardan yürürüz. Ve şu anda blockbuster olarak tabir edilen filmlerin, çizgi roman filmlerinin direkt olarak sinema dünyasını domine ettiği filmler ortaya çıkmaya başlıyor. Marvel sonrasında da DC bu filmlere girmeden önce çok güzel, yani sanatsal değeri de olan çok güzel sinema filmleri izliyorduk. İşte Shutter Island gibi filmleri izliyorduk. 60 Saniye gibi filmleri izliyorduk. Efendime söyleyeyim, Yüzüklerin Efendisi serisi vardı. Hani serisine kastım hani bu filmler çıkıyordu. Tamam fantastikliği var ama yani gerçekten gidip bir filmde, olmadığı iki filmde, en kötü üç filmde biten seriler vardı. James Bond'u hariç tutalım. Spider-Man 3 film sonra Amazing'e döndü vesaire vesaire. Ama ne yaptı? Hani Marvel, çizgi romandaki artık konu da bitti Hollywood'da. Bu da bir açık konuşmak gerekirse. Aşk, işte aşk, entrika, yani romantik komediler, komediler, aksiyonlar, işte Güneş'in Gözyaşları, yani Güneş'in Gözyaşı gibi bir film, Bruce Willis'in başrolünün Güneş'in Gözyaşı gibi bir film artık sinemaya izleyici çekmemeye başladı. İlk çıktığında kıyamet günüydü galiba, bu uzaylılarla bizimkiler kapışıyordu. Insurgence Day, Kurtuluş Günü, Kurtuluş Günü. Cine5'te yayınlanmıştı Kurtuluş Günü. O filmin ikincisi mesela çıktığında tutmadı. Çünkü bitti izleyicide bir yere kadar artık.
Abi çok gözünü seveyim. Çok kötüydü zaten ya. Film değeri olmayan bir şey çekti.
Evet. İki çok kötüydü. O aykırı. Ama o işte konusuzluğu, ki buna yapımcılar da işte Marvel Studios'u, 20th Century Fox olsun, yani onlara destek verdi. Ya düşün yani hani 20th Century Fox neleri neleri alıyordu. Marvel falan gitti bir şeyleri aldı Fox falan. Alınıyor yani. Disney falan alıyor yani, anladın mı? Yani Disney bugün çizgi film neydi? Artık filmlerle yani Star Wars'la falan alakalı şeyleri satın almış durumda Disney. Warner Bros. Keza öyle yani. Söz hakkı şeyi var. Sony Spider-Man hatlarını aldı. Gitti Marvel'a geri verdi. Hani ortaklaşa oradan para kazandılar. Bu tip şeyleri var yani. Şu anda sinematik evrenler tamamıyla zamanını geçirdiği, zaman dolduracı, çıtır çerez filmler ve çok yüksek maddi kazanç sağlıyor insanlar. Bir film çıkıyor, atıyorum işte 2008 yılından başlayalım. Iron Man filmi çıkıyor. Obadiah, işte bu şeyin, Robert Downey Jr.'ın, yani Tony Stark'ın ortağıyla olan mücadelesini anlatan film çıkıyor. Oyuncak piyasası çıkıyor. Çizgi romanlar ondan sonra çıkıyor. Yani filme nazaran yapılan oyuncak çizgi romanlar çıkıyor. İşte yastık kılıfları, nevresim takımları, araba çıkartmaları, şemsiyeler, çantalar, onlar bunlar derken müthiş bir piyasa var bu işte.
Ve franchising promotion.
Aynen öyle abi. McDonald's'ta oyuncağı çıkıyor, Burger'da bilmem nesi çıkıyor. Yani öyle bir piyasa ki sadece oyuncaktan milyon dolarlar, milyar dolarlar kazanıyorlar.
Ben de onu diyecektim. Devrin bir arasında girecektim. Bir noktadan sonra da şuna dönmüyor mu olay ya? Mesela karaktere, elinde bir çizgi karakter var. Sırf bunu ticari bir eyleme dönüştürmek için ona film çekme olayına kadar gidiyor artık bu.
Çünkü bir zaten çizgi sonra romanların
hem gişe yapacak hem de onunla ilgili sattığı materyallerden daha ciddi geri dönüşler alacak. Bir de yine ekstradan hani hazır girmişken bir soru daha sorayım. Şimdi ben şey okumuyorum, çizgi roman okumuyorum. Hani öyle bir tutkum yok hani. Tutkusu olanlara da hayranım. Mesela Okan'ı takip ediyor hani, yabancı kaynaklar olsun, kaynakların olsun. Dünyada hani şu zaman diliminde çizgi romanların ilgisi nasıl? Onu çok merak ediyorum mesela. Gerçekten hala çok fazla okunuyor mu? Bunun bir fanları var mı? Özellikle bu filmlerin çıkması çizgi roman okuma oranını düşürüyor mu? Çünkü çizgi roman aslında filmle çok bağlı bir şey değil. Film bir tane bir yayın.
Sonradan bağlanıyor Onur. Sonradan bağlanıyor. Çizgi romanlardan sonra filmlere çok bağlanıyor. filme göre çizgi romanlar falan yayınlanıyor.
Peki o endüstride nasıl, çizgi romanların geçmişe göre hani okunma şeyine göre şu anki durumu nasıl, hiç bununla ilgili bir şey gördünüz mü ya da bir şey duymuş muydunuz?
Ben araştırmadım. O kadar.
Abi genel geçer konuşmak gerekirse geçmişe göre tabii ki de çizgi roman okuyan insanların sayısı çok daha az artık. Yani çizgi romanları bulmak bile kolay değil açıkçası. Yani en kolay bulma yöntemi zaten internet üzerinden oluyor. Benim şimdi burada İzmir'de birkaç tane sattığını bildiğim yere gittiğim zaman aradığım, mesela Spider-Man'le ilgili aradığım şeyi bulamıyorum. Ya da işte Star Wars'la ilgili mesela takip ettiğim bir şey var. Bulamıyorum, denk gelmiyor. Hani aradığım sayı olmayabiliyor ve ama onu internetten bulmak çok daha kolay. Eskiden bunun bu kadar zor olduğunu sanmıyorum. Yani hani Türkiye genelinde konuşmuyorum tabii. Şu an tabii İzmir'de gittiğim birkaç yerden değil, belki de gitmediğim yerde bulabileceğim sayılar olabilir. Fakat okuma oranının geçmişe nazaran düşük olduğuna eminim. Çünkü zaten çok fazla okuyan bir ülke değiliz. Kendi ülkemiz adısından konuşmak gerekirse. Çizgi roman da okuyan kitlenin arasında daha da az tercih edilen bir şey. Yani çizgi roman bizim babalarımızın falan merakıymış baktığında. Yani geçmişin daha bu televizyonun, fantastik dünyanın ya da işte bu tarz evrenlerin meraklısı olup da televizyonda ya da işte bunu tüketebilecekleri mecra olmadığı zaman kullandıkları bir gazete gibi bir şeymiş çizgi roman. Şimdi artık o kadar ihtiyaç yok maalesef. Çok fazla başka mecra olduğu için.
Çok doğru diyorsun.
Bir de şey var. Lafını ballı bölüyorum. Artık basılı yayın yerine e-book gibi işte iPad'den okuyabildiğin, telefondan okuyabildiğin çizgi romanlara döndü mesela. Şeyin böyle uygulamaları var. Marvel'ın bu tip uygulamaları var. Bütün yayınlarına, bütün çizgi romanların yayınlarına bir uygulaması var Marvel'ın. Para vererek ulaşabiliyorsun. Aynısını DC ile yaptı ama yayınlandı mı yayınlanmadı mı bilmiyorum. Lakin işte atıyorum Spider-Man'in, işte Amazing Spider-Man'in 52. sayısına O'Connor bu uygulamaya girerek, arama yaparak okuyabiliyor. Peki bu ne kadar artık çizgi roman okumak güzel bir şey derse, eski fan kitlesi için evet. Yeni yeni büyümüş olan ve filmlerle birlikte çizgi romanları öğrenmiş olan kitle şu anda sadece okumak için alıyor. Okuyor mu? Hayır. Üye mi? Evet. Ama çizgi roman filmler yüzünden etkilenmiş. Bu da aslında Okanır'ın dediği gibi çizgi roman konusunda geri plana itiyor. O yüzden zaten firmalar çizgi romanların yerine artık görsel medyayı, filmleri ön plana çıkartmaya başladılar. Çünkü 2 saatlik bir filmde 52 bölümlük hikaye anlatabiliyor adam ve o 2 saatlik filmde, 3 saatlik filmde 52 bölümden kazanacağı çizgi roman parasının 10 katını, 100 katını kazanıyor adam. O yüzden de bir çizgi roman evreni kurmak sinemada daha mantıklı ücret olarak, para olarak. Evet Onurcuğum, sen bir şey diyordun, lafını balla böldüm.
Çok güzel, aslında çok güzel toparladınız. Onu diyecektim ben de. Şimdi artık baktığımızda çizgi romanlar direkt filme ya da dijitale aktarılabiliyor. Hani, bunun bir düşüklük yarattığını düşünüyorum ben. Hani şu teknolojinin gelişmesi.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Çünkü bak, çizgi film ekosistemi 20'li yılların başlarında veya daha öncesindedir belki. Tam olarak bilmiyorum. Yaygındı. Niye bu tarz radyo olsun, televizyon olsun mecralar yaygın olmadığı için okunabiliyordu. Ama mesela bazı çizgi romanlar da var. Bunları filme adapte edebilmek zordur. Mesela Marvel ve DC'nin dışında çizgi romanlar takip ediyordum ben. Mesela Gün Gezgin'i bir çizgi roman okumuştum. Çok muhteşem bir şeydi. Onu da çok zor buldum bu arada. Bir tasarımcı arkadaşımdan bulmuştum. inanılmaz güzeldi ama onun filmi aktarmaya kalksam mesela gerçekleştirilemez. Ama süper kahraman olunca işin içinde bunu filme aktarmak çok çok kolay oluyor. Bir de dediğiniz gibi ve konuştuğumuz gibi de bu iş artık şeye döndü. Ticari piyasaya döndü.
Tabii.
Direkt olarak o kahramanı bir ürüne dönüştürüp parayı bulma peşindeler ki haklılar da firmalar. Çünkü firmanın temel nosyonu ya insanlara hayrına bir çizgi roman okutayım ya da çizgi roman karakterinin filmini izleteyim değil, para kazanmak. Böyle olunca da kaçınılmaz bir olay çıkıyor karşımıza. Kusura bakmayın, böldüm bu arada. Bir mola
estağfurullah.
Buyurun efendim, söz sizdeyim.
O zaman ben Iron Man'le başlıyorum. Yıl 2008, Robert Downey Jr.'la anlaşmayı yapmışlar. Tony Stark'ın ünlü ikonik sakalları, bıyıkları ortaya çıkıyor. Stark Industries'in lideri, sahibi olarak Afganistan'da Jericho'yu tanıtmaya giderken bir şey geliyor başına. Afgan bir, yani teröristler diyelim. İşte bu Ten Rings ismindeki teröristler saldırıyorlar. Şeyler, şarapneller giriyor. Bir Farsi'ydi galiba, bir doktor tarafından göğsüne bir manyeti, mıknatıs enjektis, yani augmentiyle geliştirilmesiyle oraya monte edilen bir aletle hayatta kalıyor. Oradan ilk Mark 1 Iron Man ile mağaradan çıkıp, Ark reaktörünü bulup çıkıp evrini başlatıyor. İlk film konusundaki yorumların nedir Okan Hocam?
Abi benim yani ilk film, hatta ben de galiba ilk filmle ilgili güzel yorumlar yapacağım. Sadece. Çünkü diğer filmler o kadar, ilk filmin gölgesinde kalan filmler oldu. Böyle üzerine bir şeyler bile maalesef böyle o ilk baştaki coşkuyu ve tutkuyu veremediler. Çünkü bir şey yaratmanın tutkusundan sonra evet yeni şeyler yaratıldı diğer filmlerde. Fakat yani sıfırdan bir kahraman kendisinin yaratışını görüyoruz. Yükselişini ve o kahramanı kullanmaya çalışmasını görüyoruz ilk filmde. Kurgu açısından da bence kurgusu çok hoştu. Yani hani adamın artık yani Tony Stark'ın yapmak istemediği bazı şeylerden dolayı yok hayır ya biz bunları da yapmalıyız güçlenmek için diyerek Tony'yi aradan elemeye çalışmasını,
evet. Yani
bunlarken işte terör örgütünü kullanmasını, aslında işte Amerika, eğer burada bir şey varsa Amerika'daki belli başlı güçlerin terör örgütleriyle nasıl çalışabildiğini senkron olarak da görebiliriz bir noktada. Ama buna karşı Iron Man gibi bir karakterin böyle bir oyunu hani adamlar kendilerini yeriyorlar ama yüceltmiş şey çok daha büyük diye bu hafta.
Tabii.
Karşılığında kötü adam karakterinin, bak amaçlı kötü diyoruz ya, burada da şey var işte abi, amaçlı kötü olmak çok güzel. Yani o kötünün neden kötü olduğunu, motivasyonun ne olduğunu verebiliyorsan bir seyirci bir kere filme bağlamış oluyorsun artık. Bu senin için çok muazzam bir nokta. Şimdi ikinci ve üçüncü filmlerde yoksun olan şey biraz buydu. Kötülerin amaçları tam bilemiyordun, kestiremiyordun.
İkinci film özellikle. Mikro Rook'un İman Vanko'su biraz öyleydi.
Yani sen benim teknolojimi çaldın, ben seni madara edeceğim şeklinde bir kötülük olmaz. O kötülük yemez. Yani kişisel sebebe girdikten sonra hadi canım yani. Hani biz kişisel sebeplerimizden dolayı sokağa çıkıp adam tokatlamıyoruz sonuçta. Ya kimse yapmıyor böyle bir şey. Ama ilk filmde dediğim gibi amaçlı bir kötü vardı. Teknolojiyi kendisi için kullanmaya çalıştı. Kendisi de bir robot yarattı bunun karşılığında. Ama işte Tony abimiz, Gwyneth Paltrow hanımefendinin, o güzeller güzel hanımefendinin de desteği ve yardımıyla, ki her zaman hiçbir zaman desteğini esirgememiştir.
Yani. Paper Pots.
Aynen.
Iron Woman. Ona da geleceğiz.
Iron Woman oluyor kendisi zaten. Yani ilk filmin genel çizgisi hiçbir zaman abi seni düşürmüyor. Yani başta seni bir çıtaya çıkartıyor ve film boyunca o çıtada kalıyorsun. Yani film bittiği zaman da zaten seni o çıkarttığı yerden böyle dalgalı kur gibi ay ben motivasyon falan olmadan çok temiz devam ediyor. Çok güzel bitiyor. Bence kaliteli ve güzel izlenebilecek bir film. Hala şu an izlesem çok keyif alırım.
CGI çok güzel. Bir kere hiç sırıtmıyor. Bugün de sırıtmıyor. Sadece oyuncu. Tabii. CGI çok güzel. Bunun haricinde şeyi var. Yani oyuncular elbette ki yaşlılığı, gençliği vesairesi elbette ki onlar olacak ama Robert Downey Jr. çizgi romandaki o Tony Stark'ın hani müzip süper zeka, hani narsist süper zekasını çok güzel oynuyor. Ve orada bir karakter gelişimi de var yani. Adam aslında bananadan derken kendi başına gelince ha ben böyle şeyler mi yapıyormuşum abi? Dönüyor aslında ve kendi bundan zarar görünce anlıyor ne olduğunu. Ondan sonra zaten ben silah yapmayacağım artık. Biz anasını ağlatmışız dünyana geliyor.
Abi gözünü seveyim. Onun zaten onu anlama süresi hiç bitmiyor. Dikkat edersen bu Avengers'taki evet. iki tane kardeşimiz var ya, onlar da böyle işte Bosna Savaşı mı o sırada bomba düştü, Stark'ı görerek ölmeyi bekledik günlerce diyor. Hani tabii. O zaman hep adamın karşısında çıkarttılar bunu böyle ısıtıp ısıtıp. Güzel de koydular, kurguladılar.
Yayın spoilerli olacak, onu baştan söyleyelim gene de. O mesela var. Hani baş söyleyelim, adam ölene kadar hep bunun acısını yaşıyor. Yani hep bir şeyi var, kuyruk acısı var. İşte Iron Man 3'te kendi yarattığı kötüyle mücadele ediyor aslında. Kendi hani ya sen kimsin lan, ben hatunla birlikte olacağım diye gittiği adam onlarca yıl sonra karşısına çıkıp Aldrich Killian, işte Guy Pearce olması lazım ismi. Evet. Guy Pearce tabii. O evet. mesela ben senin ananı ağlatacağım diye çıkıyor. Orada bile hani Ben Kingsley mesela hepimiz ulan mandarin geldi, yüzükleri şimdi Tony'nin bir tarafına sokacak derken aa diyorsun, bir vuruyor yani. Yani Iron Man 1 başlangıç film açısından, sinematografi açısından da, müzikler açısından da, hele ki bu Amerika'dan kalkıp işte Afganistan'a güya gitmesi, oradaki bütün bu Ten Rings üyelerini tek başına şey yapması, o şeyi de görüyorsun. Demir Adam zırhının da gücünü görüyorsun yani orada. Ana ağlatan bir gücü var. Ve güzel de bitiyor. Hani ben Iron Man'im kardeşim, ben sır saklamam, bana ne lan diyorlar. İkinci filme zırhını istiyorlar. Size zırh mır yok diyor. O diyor benim malım diyor. Siz bunu diyor şey için diyor kullanacaksınız diyor ki, neden aslında zırhının Tony Stark'la kalmasını Ivan Vanko gösteriyor. O zırha benzerini Ivan Vanko yapmış çünkü. Hani anasını ağlatıyor. Bütün Stark fuarının şeyinin, içinin anasını evet. ağlatıyor. Iron Man'den sonra Incredible Hulk filmi var. Aslında evrenin içinde olarak düşünmesine rağmen hiç evrene dahil edilmeyen, Edward Norton'ın başrolünde oynadığı, İşte Bruce Banner'ın Hulk olması, hatta Liv Taylor falan oynuyordu bu filmde. Ve General Ross'u, aynı General Ross'u General Ross oynuyor yani. Civil War'daki General Ross'la bu filmdeki General Ross aynı adam diye hatırlıyorum. Yani hatırlıyor olabilirim.
Doğrudur.
Hatta Incredible Hulk'ın sonunda Tony Stark çıkıyor. Abi bak biz bir şeyler kuruyoruz gibilerinden gidiyordu. Ama bunu dahil etmiyorlar. Aynı DC evreninde Batman ve Superman'i dahil etmedikleri. Ondan sonra Iron Man 2 filmi geliyor. Zaten Iron Man 1'in içinde konuştuk. Iron Man 2 Mickey Rourke oynuyor. Güya Howard Stark Ivan Vanko'nun babasından çalmış. Halbuki öyle değil. Ivan Vanko'nun babası teknolojiyi çakıp Ruslara satmaya çalışırken yakalanıp vatan hainliğini hatırlayan. Ve Mickey Rourke'la Tony Stark'ın bir savaşı var orada. Yani iki kötü kapışıyorlar. Dediğim gibi kötünün amacı orada tam verilemiyor. Her ne kadar sinematografisi, müzikleri, çekimleri, oyunculuklar çok güzel olsa da burada da işte şeye denk geliyorsun. Oyunculuklar iyi, hikaye kötü. Burada da ona denk geliyorsun. Yönetmenle alakası yok. Hikayenin burada bir kötü olması var diyorum ben. Sen veriyorsun.
Hikaye çok kötü. Mesela bu filmle ilgili güzel noktalar yok mu? Mesela işte o Monte Carlo'daki yarışta. Monte Carlo'da mıydı yarış?
Monte Carlo.
Yarışta abi arabayı parkladıktan sonra Tony Stark bir anda çantanın içerisinden Iron Man kostümü giyiyor. Muazzam. Çok güzel adapte edilmiş. Iron Man kostümünün artık veya işte teknolojisinin bu kadar gelişebildiğini gösteriyor bize. Evet. Ama karşısında bir tane dayı geliyor böyle. Barbar gibi anasını satayım. Orta Asya'nın steplerinden kopmuş da gelmiş gibi. Ya da Rusya steplerinden. Kırbaç
Rus gibi. Rus işte. Rus.
Fantaziyle gelmiş, anladın mı yani? Hani yatağa da bağlayabilirsin her an. Yani öyle bir şey. Abi. Zaten eleniyor hemen. Dayak yiyor. Ve orada da kalabilirdi. Fakat bizim bu sefer daha amaçsız bir kötümüz var burada, dikkat edersen. Diğer silah sahibinin sahibi Stark'ı çökertmek isteyen. Lan öyle amaçlı kötü mü olur? Öyle kötü mü olur yani? Ben Stark'ı çökerteceğim. O yüzden diğer adamla işbirliği yapayım. Bana robotlar yapsın. Stark'ınkinden daha güzel robotlara sahip olayım. Ve işte sanayiyi ele geçireyim. Ama işte bu sırada da kötü adamla kötü adam birbirine çelme çaksınlar. Daha kötü olan daha kötü olsun ve bu kadar. Filmin senaryosu bu.
Onun benzerini Dark Knight Rises'ta vardı. Beyni finanse eden bir adam var. Hatta şeyle de oynuyor. En Karanlık Saat'te 5. George'u oynayan adam. Rogue One'da da direktör Crini'yi oynayan adam. Middleston olması lazım söyledi. Adını hatırlamıyorum şu anda. Çok büyük bir oyuncudur. O mesela beyni kontrol ederken beynin çok güzel bir şeyi var. Elini böyle yanına koyuyor adamın. Gerçekten diyor sorumlu olduğunu hissediyor musun şu anda diyor. Adam böyle ağlamaya başlarken beyin kırıyor onu mesela. Yani orada beyni kullanmak isteyen adam aslında beynin onu kullandığını çok güzel dinliyor. Aynı filmde mesela Mickey Rourke'un, yani Ivan Vanko'nun bizim bu işte diğer rakip silah şirketini kullandığını tam açıklayamıyorsun, anlatamıyorsun yani. Orada bir problem var.
Aynen.
Ama
aynen.
Gene güzel filmdir yani. Hani DC'nin en iyi filmlerinden daha iyi bir filmdir, onu söyleyeyim yani.
Güzel ama benim işte dediğim gibi filmde beğendiğim yani iki tane unsur vardı. Bir Tony Stark'ın çantanın içerisinden kostüm giymesi. İki de abi son Stark şeyinde fuarında yapılan robotların falan gelerek. Hatta işte bizim Rod muydu?
Rod.
Kaptanın
War başı.
Aynen onbaşı, yüzbaşı, binbaşı Rod'un gelmesi ve birlikte savaşmaları. Orası güzeldi. Hani filmde sadece iki de bir başını beğendim, bir sonunu beğendim. Çöptü yani. Benim için çöptü. Üçüncü filmle ilgili hani biraz daha iyileşme olabilir. Daha bir kötünün bir amacı olabilir.
Ama 3 çok daha iyi bir film. 3 çok daha iyi bir film 2'den.
Tabii 2'den daha iyi oldu kesin. Çünkü 2'den daha kötü yapamazlardı artık. Yani. Yani o yüzden hani 3'te toparlanıyor bir şeyler.
Bu orada da kırbaçı olan dayının olduğu 3. şey değil miydi? Film değil miydi?
2. film abi. 2. film abi.
Ha? 2. film. Ya benim karıştı şimdi.
3'te abi şey var, Mandarin çıkıyor ortaya ve diyor ki biz diyor işte Amerikan başkanını da yapacağız, onu da yapacağız. Terör saldırıları başlatıyor.
Okey, tamam.
Iron Man buna meydan okuyor vesaire. Evet. Bir oyun. Ben Kingsley başrolünde oynuyor. Ben Kingsley, Mandarin'i Ben Kingsley, Aldrich Killian'ı Guy Pearce oynuyor ki oyunculuklar müthiş mesela. Hani... Aynen. Dan Kingsley yani Mandarin'in aslında dublör olduğunu biz en son ev sahnesinde görüp böyle baya nasıl diyorsun? Aldrich Killian her şeyi yönetiyor. Tabii bunu görüyorsun ama hani daha sonraları görüyorsun. İşte bu ekstremisi sayesinde süper insanlar olmuş eski askerlerin terörle savaşıp parayı cukkalama modeli var. Ama bunu da yaratan Tony Stark. Yani Aldrich Killian'ın çok güzel bir lafı var. Ben o gün kendimi atacaktım sen beni reddettiğinde. Çünkü sakat o zaman. O Christmas Eve'de sakat. Kendimi atacaktım. Sen bana bir amaç verdin. Bu da senden daha iyi olmak. Onun üzerine ben diyor bu ekstremisi buldum. Kendimi enjekte ettim. Süper insan oldum. Senin yaptıklarının aynısını yapıyorum diyor ben adam. Sen de savaştan para kazandın zamanında. Ben de kazanacağım abi şu anda diyor yani. Yani orada da mesela çok güzel bir mesaj var. Hani gerçekten ben şeyi yapıyorum orada. Efendim?
Çok da haklı bir nedeni var adamın yani. Tamamen duygusal.
Öyle. Bir de Guy Pearce çok iyi oyuncudur. Çok iyi bir oyuncu yani.
Bak oyunculuk açısından da evet ikiye göre çok daha iyi bir film. Yine de benim hala burada eleştirdiğim nokta bizim kötülerimiz neden bireysel kötü yani neden bireysel sıkıntılardan dolayı kötü olmaya karar veriyorlar? Yani hani Tony Stark'la problemim var tamam kötü olayım. Ona karşı kötü olayım. Ya biraz daha bir amacın olması lazım. Ya bir kötünün sadece bir bireye karşı kötülük olduğu zaman yani Iron Man sadece bir kötüye karşı savaşmıyor. Genel olarak bir kötülüğe karşı savaşıyor. Demek ki kötülük de genel olarak bir kötülüğe sahip olması lazım. Yani hani Iron Man'e karşı sadece bir kötülükle motivasyonu çıktığın zaman bende bu biraz eksik kalıyor maalesef.
Abi o konu Marvel'ın hep bir sıkıntısı oldu. Doğru diyorsun. Ama onu Winter Soldier'da çözdüler. Winter Soldier'a kadar çözemediler. Captain America Winter Soldier'a kadar çözemediler. Ondan sonra başladı. Ona da gelelim. Şimdi
First Avenger'da da yine şeydi ya. Yani belli bir kötüye karşı savaşıyordu ya First Avenger.
Ama ya şimdi Kaptan Amerika'ya gelelim. O kötü Thor var. Thor'u bir konuşalım. Mesela Thor işte çıkıyor. Asgard var. Asgard'ın şeyi. Kralın oğlu. Odin'in oğlu. Anthony Hopkins. Efsane bir Odin. O mesela bir tane Silence diye bağırması var Tom Hiddleston'a Loki'ye. O mesela doğaçlama bir şey. Orada böyle Thor'a sövüyor. Tam konuşacak, Silence diye bağırıyor. Orada hakikaten Tom Hiddleston bir şaşırmış. Ne oluyor lan falan olmuş yani. Ondan doğaçlama. Elif evet. Odin abi yani. Elif bugün sırtında kuzgunlarla gelse taparsın yani adama. Öyle bir şey. İşte şeyin Natalie Portman var. O var, bu var. Güzel bir başlangıç filmi Thor. Yani ki Thor bu seride Marvel serisinde en kötü film serisi olarak addedildi. Ragnarok'a kadar. Sonra Ragnarok'ta çünkü değiştirdiler bütün Thor'un olayını. Kötü addedilir. Gene orada kötü problemi var. İşte beni ezdiniz. Ben aslında Frost Giant'tım. Ben bunun, siz beni it köpek koydunuz. Bir tek Freya anam benim yanımda oldu Loki'si var. Ama Loki'yi de orada Amiyan'a da bile piçlik yüzünden seviyorlar. Adamın kafası piçliğe çalışıyor çünkü. Yani.
Evet.
Tom Hiddleston da çok güzel yakışıyor öyle.
Yani Loki'de abi şey var, kendinden bir parça bulamasan bile anlayabileceğin şeyler görüyorsun.
Evet.
Yani hani tamam ulan sen de hani sen de bir kötüsün ama buradaki bak bu kötülükte bak Thor filmlerinde ben şöyle söyleyeyim. Thor'un ilk filmi bence kötüdür. Ben kötü görüyorum ilk filmini. Hı hı. İkinci filmini severim. Ragnarok'ta bence değişik bir şey yaptılar. Yeni bir çehre.
Komedi.
Thor evet komedi ve işte fantastik komedi ve işte süper kahraman fantastik komedisi.
Evet.
Gibi bir çehreye girdi.
Aynen öyle.
Fena mıydı? Bence güzeldi. İzlemesi keyifli bir şey çıkmıştı ortaya. Ama ben en çok Thor'da ikinci filmi severim. İlk filmi de biraz tırt buluyorum açıkçası. Hı hı. Yani burada da bu şey var sadece. Yani iki tane kardeşin, yani kardeş diye hitap edelim onlara. İki tane kardeşin kendi işlerindeki çatışmasını görüyoruz. Burada hani bu filmi artık kötü amaç, iyi taraf falan gibi bir şeyimiz yok. Kıstasımız yok burada. Hı hı. Yani Loki Thor'u öldürmeye ve Asgard tahtına oturmaya çalışıyor. Buradaki olayımız sadece bundan ibaret. Hiçbir şey aramaya gerek yok altında. Daha ekstra bir şey sunmuyor sana zaten. İhtiyacın da yok sunmasına. Bir başlangıç filmi yeterli mi? Evet yeterli. Ama bence şey de değildi yani. Hani diğer filmleri ilk filmin daha ötesine geçmişti.
Ya şey var adamlarda bir kere. Ortak olarak bütün filmler aydınlık yapıyorlar. Karanlık bir film yok. Biraz Thor The Dark World karanlık. Onda da yani İngiltere'de ve işte Svartalfheim olması lazım elflerin Alfheim işte karanlık elflerin dünyasında falan geçtiği için ama onlar da hep aydınlık. Çekimlerin hepsi güzel. CGI'ın hepsi güzel. Ve şunu yapıyor Marvel. Hazır Thor'a gelmişken Robert Downey Jr'dan sonraki bütün başrol oyuncuları bugüne kadar bilmediğimiz oyuncular.
Evet.
Chris Evans bilmediğimiz bir oyuncu karşımıza çıktı. Chris Hemsworth bilmediğimiz bir oyuncu olarak karşımıza çıktı. Yani Natalie Portman adamın yardımcı kadın oyuncu. İşte ne onun adı? Adı aklıma gelmiyor. Paul Bettany mesela şeylerden daha ünlüdür. Bunlardan daha ünlü bir adam. Jarvis'i seslendirip işte Vision'ı oynayan adam. Paul...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Evet. O mesela başrolü seslendirme sanatçısı olarak görev alıyor. Ama Chris Hemsworth ile Chris Evans manyak bir şekilde aldı yürüdü yani bu filmlerde ve adamlar çok güzel oynadılar. Deyip Thor'dan sonra abi yani Thor böyle bir film. Vuruyor, kırıyor, döküyor. En sonunda doğru yolu buluyor. Diyor ki babacığım ben artık doğru yoldayım diyor. Renkli bir dünya, güzel bir dünya. Asgard'ı çok güzel gösteriyorlar. Asgard hakikaten Asgard yani. Üf. Bütün milletlerin Asgard'dan korktuğu nedeni şu ki Asgard'da evrenin jandarmalığını yapıyor. Aynı Amerika'nın dünyanın jandarmalığını yaptığı gibi. Buna da dipnot verip şimdi Kaptan Amerika abi işte İkinci Dünya Savaşı'nda çok ezik bir karakter olan Steve Rogers'ın vatanperverlikle, vatan sevgisiyle ve en zayıf karakter olmasına rağmen işte Profesör Erskine mi öyle bir karakterin bunu yüceltmesiyle ortaya çıkan ve bir anda süper insan olup ki Alman bilim adamlarının geliştirdiği bir şey yok. Ki o da Nazilere karşı kullanıyorlar bunu gene. Orada Einstein'a bir atıf var. Süper insan olup işte Red Skull'a karşı mücadele etmesi. En yakın dostu işte Buck var. Onu Holding komandoları alıp devam etmesi vesaire. Öyle bir film. Şey güzel. Kaptan Amerika evrenini başlatması amacından güzel. Ama çekim olarak CJ olarak pek beğenmediğim bir filmdir benim Kaptan Amerika First Avenger. Onu da söylemek istiyorum.
galiba çok tutulmayacaktı ya abi. Bütçeyi düşük tutmuşlar ve CGI'den kısmak gafletine düşmüşler ve kötü olmuş. Evet, CGI'den kısılması. Yine de işte ben şey sevdiğim için tabii ki de İkinci Dünya Savaşı konseptini çok beğendiğimden benim böyle izlemesi tatmin eden bir film olmuştu ilk şey açısından. Ve karakterin gelişimi de yani evet çok vatanperver, Patriot diyebileceğimiz o Amerikanların Patriot diye tabir ettiği vatanı için ölürümcülerden bir adam ama çok zayıf olduğu için böyle bir ilaca maalesef şey yapıyor. Bu bizim hani 5 kavanoz bal 100 lira gibi bir ilaçla.
Aynen öyle.
Süper bir umuna dönüşüyor ve işte Nazilere karşı savaşıyor ama karşıdaki kötü karakterimizin de Hugo Weaving
muhteşem.
Süsleyişi. Bence zaten hani bu filmde kötü taraftaki oyunculuk çok daha iyidir. Hugo Weaving'den ötürü tabii. Çok sevdiğim için belki de ayrımcılık yapıyorum sana ama.
Şey de çok büyük bir adam. Gözlüklü, kısa boylu, İsviçreli profesör. Evet. Adını unuttum evet. Şu anda. Hatta Winter Soldier'a da var. O çok büyük bir oyuncu bu arada. O adam. Evet. Çok büyük bir oyuncu. Ben ilk o filmde tanıdım. Ondan sonra İngiliz sinemasından geldi. Ki Marvel'ın çoğu yıldızının İngiliz ve Avustralya kökenli olduğunun da altını çizmek isterim. Devam edelim.
Abi senin dediğin gibi bu daha önce popüler olmamış veya işte yeni popüler olmaya başlamış. Yüzüne belki biraz aşina olduğumuz ama çok da kanıksamadığımız kişileri kullanması hem bir kere bütçe açısından Marvel için pozitif bir şey olmuştur. Hı-hı. Çünkü ellerinde bir seri var ve adamlarla şimdi kardeşim biz seninle böyle 6 serilik film anlaşması yapıyoruz. Bu kadar da para. Adam demiyor ki ulan bu kadar ünlü olacağım bana daha fazla verin. Tabii. Demiş olabilir bilmiyorum. Ben olsam böyle yapardım anlaşmayan
yok,
başta.
Yok hiçbiri değil. Hiçbiri değil abi. Hepsi filmlik anlaşma yapıyorlar. Ya şöyle üçlemeler var doğru ama hepsi düşük anlaşmalar yapıyorlar. Chris Evans'la Chris Hemsworth'ün aldığı paraları duysan ya Robert Downey Jr. ilk filmden 200 bin dolar kazanmış. İlk abi filmden şu an, bak.
Şu an var ya dublörünü oynatamazsın o paraya yani adamın.
İşte. İlk filmden 200 bin dolar almış. Iron Man'in ilk filminde.
Süper abi. Ama işte böyle yani Robert Downey Jr. ve işte Scarlett Johansson daha ünlüydü. Natalie Portman keza ünlüydü.
Hepsi
ama.
Hepsi.
Şimdi Chris Hemsworth veya işte Evans'ın böyle popülerliğinin az olması bize o kahramanları kanıksamamız için, kabul etmemiz için daha büyük bir kart vermiş oldu. Yani
tabii.
Çok tanımıyoruz karakteri ve evet güzel bir karakter çizmiş. Zaten çizgi romandan vesaireden aşina olanlar da iyice wow şeklinde yaklaşıyor karakterlere. Güzel bir casting de yapılmış aynı zamanda. Oturtması hoş olmuş. Ve seni bağlama unsuru olarak çok şey olmuş yani. Hani Lord of the Rings'te de öyledir. Tanınmış hangi karakteri biliyorsun? Hangisi popüler? Mesela Aragorn'u Nicolas Cage oynayacakmış. İyi ki de oynamamış.
İyi ki de oynamamış. Oynamış iyi ki.
Ha yani hani sen karakterle çok daha çabuk ve o filme öznel bir bağ kurabiliyorsun böyle olduğu zaman.
Tabii.
Çünkü bu yerde görmemişsin artık hani göz aşinalığın yok hani ortam şeyi olmamış yani o oyuncu senin için. O pozitif bir noktaydı ve filmde dediğim gibi bu First Avengers filminde de yine kötünün bir amacı vardı. Beni o yüzden de ben de kötünün amacı olacak abi. Sen beni anladınız değil mi yani net bir şekilde.
Anladım.
Ben kötünün bir amacı olsun istiyorum. Böyle kuru kuru kötülük hoşuma gitmiyor benim.
Peki buradan ilk büyük birleşik çizgi roman filmi diyelim ben. Avengers filmine geçiyorsun. Muazzam bir film. Evet şu anki zamana kadar CGI'yı sırıtmasa da oyunculuklar biraz sırıtabilir. Karakter kıyafetlerimiz falan biraz sırıtabilir. Okey çünkü daha ilk film ama Jeremy Renner'ın oyunculuğuyla, Scarlett işte Johansson'un oyunculuğu, Hemsworth'le Evans'ın, işte Mark Ruffalo ilk defa görüyoruz Hulk rolünde. Bunların tepesinde bizim Samuel L. Jackson'ımız. Çok güzel bir harman. Ve bu harman çekim, kurgu, renk, espiritüellik, yani bütün Marvel filmlerinde bugüne kadar hep espri var. First Avengers'tan Iron Man'e, Thor'dan hepsine var. Ama Avengers'ta ilk defa dozunda espri ve Marvel esprisinin net olarak gözüktüğü film. CGI'ler muazzam. O böyle işte çitarilerin o havada uçan deniz balığı, deniz yılanı balıklı böyle yaratıkları vesaireleri, çitarilerin şeyleri falan. Hulk'ın yüz mimikleri muhteşem. Müzikler muhteşem. O en son böyle ekip olduklarında ulan ananızı ağlatacağız. Hulk Smash. Ya slogan aldı bu söz anladın mı? Hulk Smash. alt evet. parçalar slogan oluyor. Tişörtlere falan geçti. Hepsi mükemmeldi. Josh Whedon'ın önderliğinde yapılmış bu film. Ve Marvel sinematik evreninde Marvel sinematik evreni yapan filmdi Avengers. Tamamıyla bütün Marvel'ın kullandığı kilit taşlarını yerine oturtturan, sinematografik açıdan, müzik açısından, kurgu açısından olsun, yerine oturtturan ve insanların gözüne sokan, bu bizim kimliğimizdir dediği film de Avengers filmi. Sen ne diyorsun abi? Ben çok beğendim bu arada.
Yani seyirciye bir bütün olarak çıktığı ilk film.
Zaten evet.
Başta bayrağı çektiği için de önde, Justice, yani DC'den bu konuda önde gittiği için de bizi yakalıyor. Çünkü
tabii.
En başta konuştuğumuz gibi yani sinema tarihi artık böyle Independence Day tarzı, işte git Güneşin Gözyaşları tarzı ya da We Were Soldier tarzı filmlerden artık hani gına gelmiş. Hani, yapılmaz diyor ya, seks filmlerinin son şeylerindeydik, soluğundaydık. Yani artık
yeni
arıyordu sinema ve burada artık Iron Man, süper kahraman filmleri eskiden de vardı. Ama mesela Daredevil, Ben Affleck'in oynadığı o Daredevil filmi, o zaman süper kahraman bu kadar açlık içerisinde beklenmediği için gölgede kaldı. Çok fazla takip edilmedi. İnsanlar bunu beklemiyor.
Sinemadan. Doğru. Kötü de bir filmdi.
Evet yani şey olmadı. Batman, eski Batman'ler güzel olsa da mesela çok hayranlı değilsen takip edeceğin filmler değil. Çünkü süper kahraman meraklısı değilsen. Zaten
doğru. Çizgi roman meraklısı değilsen takip etmiyordun.
Hiç takip etmezsin. Bu filmler tam öyle bir zamana denk geldi ki. Hani çizgi roman takip etme. İnsanlar yeni bir soluk arıyorlardı. Ve o dönemde
evet.
çizgi tutturdular. Ve adamlar zaten en baştan bir Marvel Universe yaratacağız dediler. Böyle biz uzun soluklu bir seri yaratacağız dediler. İyi ki de yaratıcılar bu arada. Yani Justice League'de gibi fiyasko da çıkabilirdi. Sinema buna hazırdı, yapabileceklerdi. Birleşe birleşe abi Avengers filminde evet biz bunu yapmaya çalışıyoruz diye koydular. Ama zaten daha aslında Avengers filmi başlangıç olması ve sonrasında kuracakları şeyin bir habercisiydi.
Yani tabii.
Ondan sonra gelecek Infinity Stone'ların vesairelerin vesairelerin bir habercisiydi.
Tabii.
Sadece bunu keseraktan bahsediyoruz ilk Avengers filminde. Sadece bir tane taş. Daha bundan 4 tane arayacaklar. Ya da işte
tabii.
4 tane arayacak ya da işte daha kötü karakterler çıkacak ortaya. Burada Avengers filminde bir kötü var. Bir Loki'den hariç bir kötü var. Dünyayı
değiştirmesini
istiyor. Daha onların kendi işte ordusunu veriyor hükmüne. Saldır diyor. Yor diyor. Savaş diyor orayla. Bu perde arkasında kalıyor ve sen bunu merak ediyorsun. Ulan kim var burada? Yani sadece dünyayla uğraşıyormuş gibi düşünüyorsun burada ama burada dünyayla uğraşan kişi sadece Loki. Asgard'da artık geleceği olmadığını görüyor ve işte saltanat kavgasından dolayı abi katli vacipten kurban gitmeden ben diyor dünyayı ele geçireyim kafalarında geliyor dünyaya. Eyvallah. Avengers'larda hemen toplanalım biz. Zaten Samuel L. Jackson reisin de yapmak istediği şey bu. Toplanıyorlar. Muazzam. CGI'den dolayı güzel mi? Bence güzel. Oyunculuk evet tırt mı? Nispeten tırt. Çünkü oyuncular daha yeni pişmeye başlamışlar. Kendi kariyerleri içinde daha yeni pişmeye başladılar. Yani
Uyumu da görüyorsun adam. Çok uyumlular ama daha sonraki filmlerde oturmuş o uyum. Bunda evet. daha bir uyumsuzdu. Hafiften yapıyorsun ama esprilerden ve çekimden böyle bir şeylik var.
Aynen.
Çekimlerden sırıtmıyor o kadar ama diğer filmlerde bir Age of Ultron var mesela öf diyorsun yani maşallah tam oturmuşlar artık.
Aynen oturmuş bir kadroyla artık devam ediyor. Artık adamlar daha önce bir film çekmişler, belirli zaman geçirmişler, birbirlerini tanıyorlar.
Tabii.
İlk filmde abi New York'taki savaş çok klasik tabii ki de. New York olacaktı savaş. Nerede olacaktı? Ama güzel bir savaştı. Başka işte dış böyle bir portal açılıp bir oradan
evet.
gelebilme ihtimali bilim kurgusu olarak keyifli bir şey sunuyordu. Benim bu filmde en beğendiğim, çok hoşuma giden ve gerçekten de kahkaha attığım belki de sahne. Hulk'ın abi Loki'nin karşısında gelerek böyle Loki bir anda diyor ki yeter be tanrıyım lan ben falan deyip Hulk'ın böyle bam bam bam bam bam bam bam dedikten sonra puny god deyip gitmesi ve Loki'nin böyle ciğerinden ses geldi. Abi o çok keyifli.
Abi eğlence filmleri işte. Adamlar eğlence filmi yapıyorlar bunu. Eğleniyorsun yani filmde. Adamın bir gayesi yok. Eğlen abi. Eğlen. 2 saatini boşalt. Kendi sinirini boşalt. Stresini boşalt.
Eğlen de işte eğlenirken sana bir şey de veriyor. Yani gel burada biz vuralım kıralım ortalığı yıkalım demiyor adamlar. Bu benim beğendiğim kısım bu. Yoksa eleştirecek olsak eleştirecek elbette 1000 tane yanda bulabiliriz. Ama biz
İllaki.
Şu an keyifli yanından ele alıyoruz. Biz zaten keyif almak için izlediğimiz için de bir bağ kurmak istediğimiz için de kurmuşuz o bağı. Kurmamızı da yardımcı olmuşlar, sağlamışlar. Daha ne olsun? Yani bize kötü vermiş Hydra diye bir kötü tarafımız var. Hydra'nın bir amacı var.
Dünya daha yere... değil, Hydra yok daha. Daha Hydra yok. Daha şey, duruma geleceğiz.
Yani First Avengers'ta Hydra vardı sonuçta.
Hydra'nın... Ha vardı evet doğru. Hani, doğru orada vardı.
Hani şey olarak mesela Hydra var. Şimdi Avengers'a bakıyoruz ki dış dünyadan da bir tehlike var. Yani hani evet. Bu adamlar hem Hydra ile savaşacaklar. Avengers'ın ya da şeyin tek bir mission'ı yok yani. Hani birkaç bir bölünmüş mission'da karşılarında nitelikli düşmanları var. Hani bizim DC'de
aslında biraz... Hydra o zaman bitti First Avengers'ta. Dur şeye de gelelim ona. Winter Soldier'da gelelim. Bir Thor Dark World'e hemen, yani senin çok beğendiğin, benim yarı beğendiğim bir Thor filmi ki Marvel'ın en kötü filmi olarak hep şey yapılır. Orada da mesela şeye hemen geleceğim. Kötünün ne kadar önemli olduğuna. Abi Malekith diye bir kötü var. Elf. Neden bu elfin bütün evreni karanlığa itirler? Neden bu evreni karanlığa boğacağını? Tamam, karanlığa boğacak. Neden abi? İşte karanlığa boğacak. Neden abi? Karanlık. Neden ulan neden? Çünkü biz bol fikir. Ha, çünkü biz karanlık istiyoruz. Niye ışığa düşman? Neden düşmansın? Işık babana mı atladı, anana mı atladı? Neden attı? Ne oldu yani? Steppenwolf 2 benim için Malekith. Ama Thor'un bir gelişmesi açısından bence güzel bir şey yani. Sen ne diyorsun?
Ben dediğim gibi ikinci filmi ilk filme göre daha çok beğendim. Çünkü bu sefer hani genel bir şeye karşı savaşıyorlar. Bir ırk var ortada. Bir ırkın zamanında işte Asgard dengeyi getiren şey. Yani bu herifler tam bir terörist aslında. Ve Asgard'da gelip bu terörizme karşı savaş veriyor. Ve onları
aynen öyle. Abi. Ve bu adamlar aynen öyle.
Ben zamanı gelecek, ananızı belleyeceğiz deyip böyle kenara çekiliyorlar. Kabuklarına çekiliyorlar. Sineye çekiyorlar. Eater diye bir şey var. Ellerinde güç olduğu için sadece. Biz dünyayı ele geçiririz. Dünyayı karanlığa boğacağız. Sebebi de işte aslında şeye bağlanıyor. Senin dediğin gibi neden abi diyoruz ama bir neden koymamışlar. Koyma gereği de duymamışlar büyük ihtimalle. Tamam biz bunu böyle yapalım da devam etsin demişler. Yapabiliyoruz çünkü gibi bir açıklaması olacaktı yani altında. Niye yapıyorsun abi? Çünkü yapabiliyoruz.
Aynen öyle.
Dünyayı karanlığa boğacaksın. Niye? Boğabiliyorum çünkü. Yani
bir de Dark World şukunda da beğenilmiyor Okanır. Karanlık bir tonu var ya. Marvel hep aydınlık bir ton. Hep insanlar ne olduğunu anlıyorlar. Hep böyle efendime söyleyeyim işte duygusallık var ama o duygusallıkta bile bir Marvel esprisi çıkıyor. İnsanları Marvel'a bağlayan şeyden bir tanesi bu oldu. Evet. Çekimler her zaman için aydınlıkta yapılıyor. Müzikler hep böyle bum bum bum bum bum hani ihtişam mı? Dark World'de biraz da o yok. Yani Kevin Feige'nin kurup çok güzel planladığı bu evrende belki de Thor'u biraz daha oraya getirmek istediği vakit seyircinin aldığı tepkiyle hemen Thor Ragnarok'u yapıyor. Düzeltmek adına. Çünkü Thor'a onu yakıştırmışlar. Thor'a makarayı yakıştırmış izleyici ve önemli olan şey para. Para her şey. Money talks demiş adamlar ve hemen Thor'u değiştiriyorlar.
Abi ikinci filmde senin dediğin gibi evet. Üçte hemen Thor'u değiştirip daha böyle esprili mizah yönü yüksek bir şeye dönüştüler. Karaktere dönüştüler. İkinci filmde mizahı çünkü şeye yüklemişler. Profesör ve takımını yüklemişler. Thor yok. Thor'da mizah yok. Natalie Portman'da mizah yok. Profesör ve takımı yanında olan...
İkinci film... Evet, evet doğru. Kız falan var orada. Doğru.
Aynen.
Doğru.
Çatlak profesörümüz ve yanındaki asistan ve asistanın asistanı. Yani hani CEO'nun CEO'su. CEO'sunun CEO'su. Hiçbir iş yapmayan, hiçbir iş yapmayanı. O espri kısmını onlara yüklemişler abi. Bu sefer sen yani bana ne lan yan karakterin mizahından oluyorsun biraz hani mizah arıyorsan. Ve evet bu hatayı da 3. filmde düzeltip 3. filmi bu arada komple farklı bir şeye çeviriyorlar. Yani adamlar evet. Hani mizah yüklemiyorlar. Yani hani al ulan sana hani hem arcade bir film veriyorum hem Thor veriyorum. Beğenirsen beğen, beğenmezsen de ben daha sana ne yapayım demişler. Ama ben beğendim işte. Yani ikinci filmi de beğendim, üçüncü filmi de beğendim. İkisini aynı kefeye koymadan eleştiriyorum ayrıca. Yani hani farklı. Tabii. Ama Thor filmi, evet Thor.
Iron Man 3'ü konuştuk. Iron Man 3'e bir daha değinmeyelim. Hani Iron Man 3'ün en büyük özelliği bir tanesi Tony'nin biraz daha insancı olması artık. Yani biraz daha kendini insanlarla daha fazla özdeşleştiriyor. Çocuklarla olsun, yaptığı şeylerle olsun. İşte Gwyneth Paltrow'un bütün zırhlarını yok ediyor vesaire vesaire. Evet. Kötüsü de iyi. Ben Guy Pearce'ı beğendiğim için iyidir. Ama bence kötüsünden tut film kurgusuna kadar, müziklerinden tut entrikasına kadar süper kahraman evreni içinde süper kahraman olmayıp yani sonuçta Kaptan Amerika bir süper insan. Okey. Ama mermi işliyor adama yani. Bıçak sokabiliyorsun adama anladın mı?
Evet.
Ölebilen bir karakter. Ya Thor gibi üstüne mermiler sekmiyor ne oluyor falan demiyorsun yani. Bir ajan filmi olarak ki benim Marvel evreninde en çok sevdiğim film Kaptan Amerika Winter Soldier abi. Karanlık var mı? Var. Aydınlık var mı? Var. Espri var mı? Var. Ama dozunda hani Öyle folk espri gibi. İlk giriş sekansındaki gemi temizlemesinden tut, son çıkış sekansındaki uçan helikopterleri temizlemesine kadar, Bakla Savaşı'ndan tut, Hydra'nın ortaya çıkışına kadar, Robert Redford'un Hydra'nın başı olmasına kadar, her şey benim için muazzam bir filmdi. Her şey. Yani Marvel evrenindeki en çok sevdiğim film. Çekimler muazzam. Dövüş koreografileri muazzam. Müziklerin, hani dedik ya Aquaman'da, abi müzikle şey uyuşmuyor anasını satayım, karakter uyuşmuyor. Evet. Soundtrack'le kötü olsun, kötü karakter olsun, iyi karakter olsun. Uyuşması muazzam. Oğlum adam Nick Fury'ye posta koyuyor da son şeyde, sahnede. Ya işte şey falan, Shield da batacak, Hydra da batacak. İçimizi almasaydınız kanka diyor. Tamam yüzbaşı diyor, sen veriyorsun o zaman diyor Emre. Ne yapacağız o zaman falan diyor yani. Kaptan Amerika'nın da geliştiği bir film olmuştur. Yani şeyden hani böyle ulan tamam işte Kaptan Amerika deyip propaganda karakterinden çıkartıp yeri gelince ulan bu adam hakikaten delikanlı adammış. Yani gördün mü umut verir. Süpermen'de görmediğimiz umudu bize gösteren adamdır. Kaptan Amerika diyorum ben.
Bu abi film. Neden öyle biliyor musun? Çünkü bizim kaptan biliyoruz ki hepimiz hani bir dönem yani ilk First Avenger filminden sonra kendisini böyle suyun altında gömdü, dondu. Aradan yıllar geçti ya. Yani biz kaptanımız çünkü hala daha kendisinden 60 yıl önceki etik değerlere sahip. Hala daha o etik değerlerle yaşayan bir birey olduğu için günümüzde de aynı etiklikle devam ediyor. Ama diğerleri hala dönemin yavşaklığına ayak uydurmuşlar artık. Yani hani kaptan o yoldan gitmese hepsi okey. Sadece kaptan 60 yıl geriden geliyor. Aslında burada adamlığı koyduğumuz...
Namuslu, hani... dürüst, şerefli.
Evet abi.
Haysiyetli, aynen abi.
Biraz böyle bir hava seziyorum ben. Kaptan da hep o var. Yani hani 60 yıl önceki New York beyefendisi gibi takılıyor hala yani. Hani...
ama şeyi var işte bu filmde yani. Tamam ben Amerika'nın çıkarlarını, ülkemi savunurum. Yok artık Winter Soldier'da. Diyor ki Allah belanızı versin. Bütün değerlerin içine sıçmışsınız diyor adam.
Evet.
Yani... Benim zamanında yok ettiğim Hydra'yı içeri almışsınız. İşte bu operasyon, ataş operasyonu mesela Nazileri içeri almışsınız. Benim mücadelemin içine etmişsiniz. Allah da belanı versin diyor yani. Ve aklı... hani vatanperverlik yapıyor. Evet. Ama şeyde vardır mesela. Avengers Infinity War'da vardır. Arkada böyle gölgesi gözükür ya. Vision'la Scarlet Witch böyle bakarlar. Geldi ulan adamımız derler. Hani umut aşına. Burada o umudu görüyorsun ve İşte S.H.I.E.L.D.'la Hydra'nın içerideki kapışması bak muhteşem bir ajan filmi. O oraya sızıyor, o oraya sızıyor. Onları buluyorsun ve şu var. Bir Thor gibi yıldırım çıkartmıyor insanlar. Günümüz teknolojisiyle olabilecek bütün her şeyi görebiliyorsun abi filmde. O yüzden de insanların çok ya beğenmesinin bir nedeni de insanlar filmle aşırı özdeşleştiriyorlar kendilerini. Ha James Bond izlemişsin, ha Winter Soldier izlemişsin. Bir farkı var mı?
Yani bir süper kahraman faktörü giriyor. Onun dışında hiçbir farkı yok. Evet dediğin gibi.
Abi süper kahramanın ağzını ediyorlar roketle sığınakta. Nasıl süper kahraman yani vallahi. Ya Kaptan Amerika aşırı insancıl bir süper kahraman yani. Aşırı. Tamam. Çok zıplıyor. Evet yumruk atıyor. 10 kişi gidiyor ama bir tek süper insan yeteneği var. Iron Man bir anda roketle 45 kişiyi öldürebiliyor. Bakarsan.
Aynen.
Iron Man daha süper kahraman. Winter Soldier şeyden. Kaptan Amerika'da. Civil War'da gördük mesela bunu. En son öldürüyordu yani Kaptan Amerika'yı Iron Man.
Bu kadar övgüden sonra söyleyecek bir şeyim yok canım. Yani hani Iron Man zaten Iron Man mi Kaptan Amerika mı desem ben Iron Man'i seçerim abi. Kaptan Amerika'yı seçmem zaten de. Hani Civil War'la ilgili benim daha fazla övecek bir şeyim yok. Sen bu kadar övdükten ve sevdikten sonra zaten övülmesi gereken birçok şeyi söyledin.
Şey Winter Soldier'la alakalı.
Pardon Winter Soldier'la alakalı. Ekstra söylemek istediğim benim ekleyeceğim bir şey yok. Bir bakın çıkma sahnesi ve onun tekrardan işte geri gelişi hoş bir detaydı. Güzeldi. Ulan bu herif trenden düştü. Bu adamı nasıl hayatta kaldı da şey yaptınız, askere çevirdiniz kendi şeyinize falan diye. Ama güzel bir girişti tabii ki de. O da bir kendi şeyine...
Robert Redford'un bir sahnesi var. Ben neden Hydra'ya katıldım diye. Sen diyor Bogota'da benim kurtardın, kızımı kurtardın ve hemen diyor şey yaptın. Aksiyon aldın. Benim kızım öyle kurtuldu. Ben o yüzden diyor senin diyor örnek alıyorum diyor Nick Fury'ye. Ya diyor ben kimseye öğretmedim. Ölmesi lazım insanların diyor. Kuzey Kore diyor ne bileyim diyor ben diyor. Bugün diyor Amerika diyor nükleer bomba atmayacağını. Veya diyor İran diyor, yani orada kötüler ülkeler öyle de. Yani İran diyor niye diyor girmesin Avrupa'ya diyor. Biz diyor koruyacağız diyor. Düzeni biz sağlayacağız diyor adam. Bir de bak amaçta kötü dediğim böyle oluyor işte abi. Adamın bir amacı var. Yani ben dünyayı yerle geçireceğim. Neden? Öyle geçireceğim. Hayır. Dünyaya düzeni sağlamazsak insanlık kendisini yok edecek.
Evet.
Thanos gibi düşün yani. O yüzden de çok güzel bir film. Deyip buradan nereye geçiyoruz? Guardians of the Galaxy. Hiç kişi yapmayacağı beklenilen ilk film. Gişe yapıyor.
Abi yapar çünkü kimsenin beklemediği bir ters köşe yaptıran bir film. Çok eğlenceli, çok keyifli. Mizahın artık tavan. Yani ben Marvel filmlerinde herhalde en mizahını tavan yapan film o olarak görüyorum. Hani Guardians of the Galaxy çünkü galaksinin dört bir yanından insanlarla birliktesin. Artık dünya da değil evet. Senin yaptığın, tartıştığın bir platform. Birçok işte sincabıyla konuşuyorsun. Ağaç var, ben I am Groot diye takılıyor, geziyor ama I am Groot'un içerisinde cümleler var. Onu anlaşıyor yani onlar. Sen sineye çekiyorsun. Star Wars'ta droidlerin konuşması gibi yani. Ha kesin evet. Öyle değil abi diyorsun yani. Ben Guardians of Galaxy'nin ilk filmini gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti.
Çok bunlar güzel bir film. Çok
ne güzel. Kadar güzel yapmışlar. Hani çok renkli bir evren. Çok keyifli, izlemesi lezzetli. Alıyorsun, nüfus ediyor yani hani şey yaparken.
Rengarenk film abi, rengarenk. Aynen. İçin aynen. Açılıyor filmde.
Aksiyon veriyor, mizah veriyor, CGI veriyor. Daha ne isterim abi? Bebek gibi film olmuş yani.
Kötüsü de kötü.
Tabii.
Kötü neden? De... Ronan niye böyle? Abi işte siz bizi ezdiniz, zandarlılar, Kree'lerin canını okudunuz. Benim ebeveynlerimizin düşmanı, ben de düşmanım. Tamam biraz saçma bir neden ama en azından bir nedeni var. Bir şey gibi değil. Loki'nin ilk Avengers gibi değil. Abi ben dünyayı ele geçeceğim. Neden? Ele geçireceğim ben. Dalgayım. Neden abi? Tanrıyım ben. Hadi lan oradan. Vuruyor kafasına işte oradan.
Aynen.
Güzel bir film.
Altı dolu.
Çekimleri çok güzel.
Kesinlikle.
Cezaevi başka şey. Bradley Cooper çok güzel seslendiriyor şeyi, bizim Rakun'u.
Evet, evet.
Rocket Rakun'u. Vin Diesel Groot, I am Groot sürekli. Güzel film yani.
Keyifli ya diyorum ya, izlemesi lezzetli. İkinci filmde aynı hazzı almadım ilkinde aldığım kadar. O kadar lezzetli değildi ama ilk film abi keyifliydi. İkinci filmi çok büyük beklentiyle izledim. Belki ondan oldu bilmiyorum ama ikincide o
olayı
İlkinin şeyi yoktu ya. Yani güzel değildi, yeterli değildi ama... İlk film çok şeydi.
İki çok çabuk her şey oluyor, bitiyor. Bence o var. Yani Ego'nun dünya bir gezegen olması, bir celestial olması. Neden sen bütün dünyayı kendin yapmak istiyorsun? Bana benzeyecek. Yani şeyin Ego'nun öldükten sonra işte bizim Quill'in de güçlerinin bir anda yok olması. Güçleri varken böyle tekmene falan dönüşüyor. Tam orada espriler var ama belli ya, ben daha Ego ilk çıktığında ulan bu adam kesin kötü dedim yani. Kötü en baştan biliyorsun abi.
Evet
hissediyorsun. Ben sana öyle diyeyim.
Güven vermiyor.
Evet. Güven ama vermiyor kötü, film.
İşte kötü ama buradaki kötü de yine yani hani bana ne lan senin kötülüğünden gibi bir şeye dönüşüyor yani. Hani bizim kahramanlarımız yani kahraman niteliğinde olan bireylerimiz sana karşı neden bir savaş vermeliler yani hani. Sen bunu yaparsan arkasını göremiyorsun bu kötülüğün. Yani hani evet yapacağın şeyi söylüyorsun bana, anlatıyorsun. Bunlar kaybederse bunlar olabilir gibi bir mesajını veriyorsun ama ben onu görmüyorum. Bana yeterince nüfus etmiyor senin o şeyin. Yani hani bizim kahramanlar kaybetse de çok büyük bir şey kaybedecekmişim gibi değil yani ben dünyada.
Hani hiçbir şey kaybetmiyorsun. Ya evet bütün dünyalar ego oluyor da geç yani onu.
İşte hem bütün dünyalar ego oluyor. Tamam süper. Tamam ben bunu fark etmeyeceğim zaten. Bütün dünyalar ego olmuş olacak. Tamam. Ey.
Yok canım, adam her gezegende bir tane çocuk şey peydahlamış. Çocuk evet. Peydahlıyor. Güç üyüsün diye işte oraya bir tane tohum ekiyor da bilmiyorum, ben de beğenmedim. Bir galaksinin koruyucuları bir gibi değildi. Ama mesela evet. Age of Ultron'a geliyorsun. Gene Avengers filmi. Gene muazzam abi.
Bu sefer abi işin içinden çıkamadığım bir denklem var. Yani bu Tesseract'ın içerisindeki şeyi alıyorlar. Gücün ne olduğunu bilmiyorsun. Bunu bir yazılıma sığdırmaya çalışıyorlar. Amaçları tabii ki de iyi. Dünyayı bir şey yapmak, işte korumak, kurtarmak vesaire. Jarvis bunun üzerine çalışıyor vesaire. Abi
Tesseract mıydı, şey miydi? Skeptre olması lazım. Zaman taşının gücünü alıyorlardı abi.
Zaman taşının
Zaman taşının şeyde tamam. Çünkü o Baron bilmem ne var ya, bu Hydra'nın kalesine geçince oradaki şeyi ele geçiriyorlar. Ne onun adı? Mızrağı ele geçiriyorlar. Loki'nin mızrağı ele geçiriyorlar. Scarlet Witch orada kafasıyla oynuyor. Bak dünyaya bunlar olacak. Evet, bir şeyler evet. Yap diye. Yani Ultron'un tohumunu eken Scarlet Witch aslında.
Tamam tamam, ben Tesseract'ın içerisindeki şey olarak kalmış aklımda. Pardon, evet, o şeyin alt içindeki abi taşla birlikte. Taşın gücünü bilmiyorsun. Ne yapabileceğini bilmiyorsun. Bunu analiz etmeye çalışıyorlar. Kurgusu olarak bence keyifliydi o filmde. Yani sonradan geldiği noktayı kestiremiyorsun. Yani bir anda Jarvis'in yazılımını kullanarak kendisinde bir yapay zeka oluşturuyor. Kendisinde tabii. Bir şey var ama ne olduğunu bilmiyor. Yani hani yeni doğmuş bebek gibi bir yerde.
Tabii tabii.
İnterneti ve işte günümüz teknolojisini kullanarak bir anda çok hızlı büyüyor. Çok hızlı gelişiyor. İşte bizim tabii çocukların orada bilmediği şey, yani kahramanların bilmediği şey, karşısında çıkan robotların tamamını öldürdüğü zaman artık özgürüm diyor. Bağlarından kurtuldum diyor. İşte o zaman ağa yayılmış oluyor. Bizim zaten bilim kurgu ve yapay zeka şeyindeki abi yegane korkulan temeli işlemişler bu filmde.
Aynen öyle.
Yapay zeka var ve yapay zekayı evet artık oluşturduğun zaman bu senin internet ağından her yere yayılabilir. Kendini her yere aktarabilir ve kendisi bir yer, saklanabilecek bir yer bulabilir. Yani bunun üzerine kurulu ya bu kurgu.
Evet, evet, evet.
Ne kadar yanlış bu tartışılır. Yapılabilir, yapılamaz, olabilir, olamaz. Bunlar tartışılır şeyler ama zaten bir süper kahraman filminden daha fazla beklemiyorsun. Yani hani ben bunu...
Yok, yok.
Ya Interstellar diye film yapıyor adamlar. O böyle Bilal'i anlatır gibi bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama yeterli bir bilim şeyine ulaşamıyorsun yani onda.
Anlamıyorsun abi, anlamıyorsun. Bir yere kadar yani.
Ha, bir yere kadar anlayışımız zaten bir yere kadar. Ben süper kahraman filmi izliyorum. Anam 2 saat 3 saat beni güldür, eğlenelim. Biraz vuralım, kıralım etrafa, vursunlar
karşısına.
Evlere dağılalım. Yani bu kadar. Bana da bunun kurgusunu çok güzel bir şekilde veriyorsun. Buradaki kötünün de yine amacı var işte baktığın zaman. Yani ne diyor Tony Stark? Dünyayı korumak, sen diyor dünyayı koruyacaksın diyor. Bunun için sen yaratılıyorsun diyor. Adam da yani Ultron'da dünyayı korumak için benden istediğin şeyi yapıyorum hacı diyor yani Tony Stark'a karşı.
En büyük tehdit insanlar abi, zaten en büyük tehdit sizsiniz diyor. Siz olmazsanız diyor, insanlar olmazsa dünya çok güzel bir yer olacak diyor yani.
Adam, aynen.
Düz mantık.
Düz mantık abi. Zaten hep insanların belli bir oranda yok olması gerektiğiyle ilgili. Ondan acaba bize mesaj mı veriyor bunlar?
Bak onu diyecektim. Şimdi süremiz azaldığı için...
Okanır büyük oyunu çözdü.
İşte yani süremiz azaldığı için en azından hani Ant-Man, Civil War... Doctor Strange'den ve Thor Ragnarok'tan, tabii Spider-Man Homecoming var, birer sözle geçip Black Panther'den de birer cümleyle geçip Infinity War'lara gelelim abi. Captain Marvel'ı da biraz şey yapalım. Çünkü bitiren film yani. Bu evreni bitiren film yani. Dördüncü faza, yani ikinci faz diyeyim ben. Dördüncü faz diyorlar. Geçiren film Endgame oluyor. Şimdi Ultron'dan sonra Ant-Man geliyor. Karınca Adam. İşte ikinci bir Ant-Man olarak bir tane hırsız seçiliyor. Çok iyi şeyi var, oyu var. Kötüsü yine bok gibi bir kötü. Evet. İşte ben de kötülere bunu satacağım. Herkes bunu yapsın. Suikastları işleyeceksiniz diye tatlı sonuna bir bağlanıyor. Klasik bir Marvel filmi. Esprisiyle şeyiyle. Klasik bir Marvel şablonunda yapılan bir film. Şey geliyor. Civil War geliyor. Muazzam bir film. Belki ona ayrı bir bölüm ayırırız. Ama çok beğendiğim bir film. Yani orada neden iki tarafında kapıştığını anlıyorsun. Tony diyor ki abi biz devlet kontrolüne geçelim. Diğeri diyor ki devlet kontrolüne geçelim. Ağzımızı eğdirir diyorlar. Mükemmel bir film bu. Burada sana da söz vereyim. Ne diyorsun abi o film hakkında?
Abi güzel film. İstiyorsan yani onunla ilgili daha sonra kısa bir video çekebiliriz. Bir şey çekebiliriz. Kayıt alabiliriz onunla ilgili. Ben konuşmak isterim onunla yani.
Tamam. Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, mükemmel bir Doctor Strange.
Çok
mükemmel
iyi,
ama.
Gerçekten çok güzel filmdi. Yani benim yine hoşuma giden, en sevdiğim Marvel filmlerinden bir tanesi o. Dışında gibi görünüp aslında filmin en kilit noktalarından bir tanesi olan film. Çok da güzel kurgulanmış. Hemen kısaca abi, oradaki kötümüzün de yani evrende bir tane kötü yok. Birçok kötü var.
Kötü var.
Marmu muydu? Neydi?
Dormammu.
Dormammu.
Dormammu.
Çok kötümüz var ve aslında bu kötülerin kendine has birçok kötü ve büyük özellikleri var. Yani hani Dormammu'yu dünyaya sen çağırmazsan gelmeyecekti. Yani bizimkiler ayin yapıyorlar, tapıyorlar falan. Dormammu öyle dünyaya gelmiş. Şey gelse zaten hiçbir kimsenin karşısında duramayacağı, Doktor Strange haricinde kimsenin karşısında duramayacağı bir kötüden bahsediyoruz burada. O da onun zamanını götürdüğü için zaten hani...
Tamam, zaman taşıyla.
Aynen. Tamam, yani. Dünyanız da sizin olsun, lanet olsun diyerek salıyor Dormammu dünyayı.
Doğru.
Doktor Strange dışında hiçbir süper kahraman karşı gelemezdi Dormammu'ya dünyaya geldi.
Doğru. Doğru.
O yüzden
oradaki mesela şeyde Mads Mikkelsen de çok iyi oynamıştır. Şeyi,
evet.
Hani çok güzel, çok iyi bir rol yapmıştır orada da yani şeyin karşısında. Benedict Cumberbatch'in karşısında. Ama şey var şimdi. Burada neden fazla tekniğe giremiyoruz? Marvel'ın klasik bir tekniği var. Açısı, çekimi, esprisi, ışıkları, kurgusuyla bütün Marvel filmleri aynı. Süresine kadar aynı. Hangi karakterin hangi şeyine kadar, hangi saniyede kime döneceğine kadar hepsi aynı aslında. Böyle olduğu için de zaten bu kadar tutarlı.
Evet.
Guardians of the Galaxy 2'yi konuştuk. Spider-Man Homecoming mükemmel bir Spider-Man filmi. Tom Holland'ın mükemmel bir Spider-Man olduğu bir film. Vulture'ın bana göre harika, yani Michael Keaton mükemmel bir Vulture olmuştu o filmde. Çekimiyle, o suyla bu suyla gene klasik Marvel ölmesi, her şeyi çok iyi. Oradan Black Panther'a geçiyoruz. Stan Lee'nin siyahileri ilk defa kahraman olarak kullandı ve Kara Panter hareketinden isminin geldiği bir süper kahraman filmi. Ama neden maske taktığını biliyor musun Black Panther'in?
Neden?
Çünkü o dönemde siyahi süper kahramanın yüzünü göstermek istemiyor. Çünkü siyahlarla arasında sürtüşüyor var ya. Evet abi. O yüzden takmış abi. Stan Lee maskeyi o yüzden taktırtıyor. Siyahi süper kahraman yüzü gözükmesin, sıkıntı olur diye taktırtıyor maskeyi.
Ne yapalım abi? O zamanlardan bu zamanlara gelebilmişiz dünya evet. olarak. Ne güzel.
Ki mesela oradaki kötü şu ana kadar Marvel evreninin gelmiş ilk üç kötüsünden biridir. Eric Killmonger.
Hı hı.
Adamın amacını biliyorsun yani. Senin babam benim babamı öldürdü. Benim hakkım burada olmak. Öldürmeseydi ben zaten Wakanda'yı çok seviyordum. Benim umurumda değil diyor. Ama öldürdünüz. Wakanda'da kötü bir yer. Ve siyahilere zulüm ediliyor. Ben Wakanda'yla canını okuyacağım kanka diyor. Müzikleri aynen. müthiştir mesela. Müzikleri müthiştir. Harikadır müzikleri.
Evet, yayınımızın da sonuna geldik. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu yine. Bugün Marvel filmlerini, yapımlarını konuştuk. Bunun tabii devamı da gelecek çünkü
evet.
çok fazla konu var. Bir sonraki yayında da devam ettireceğiz bunu. Sonrasında da DC ile Marvel'da karşılaştırmasını yaparız. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Yayını da kapatmadan önce yine bir hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Bizleri Spreaker hesabımızdan takip edebilirsiniz. Spreaker'da Podimedia hesabını takip ederseniz burada hem Lövum'la ilgili hem de diğer podcast kanallarımızla ilgili bildirimleri alabilir, yayınları takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer mecralardan da bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda podimedia.com web sitemizi de açtık. Burada son yayınlarımızı, Lövum'la ilgili detaylı bilgileri ve tüm yayınları takip edebilirsiniz. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık arkadaşlar.
Görüşmek sağ olun. Görüşmek üzere.